Ayrım 34, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 323. Athena sandığın başucuna giderek kontrolleri kapattı. Çocuğu sandıktan kucağına aldı. Kız pek hafif gibiydi. Athena kızı bir bebek gibi tutarak onu yanağından öptü. Ama çocuk irkilerek başını çekti. Athena, bak annen geldi dedi. Bana bir öpücük vermeyecek misin? Kadının ses tonu Kros'un içini sızlattı. Gurursuzca bir yalvarışla doluydu bu ses. Ama çocuk şimdi kollarında çılgın gibi çırpınmaya başlamıştı. Sonunda Athena onu usulca yere bıraktı. Çocuk dizlerinin üzerinde emekleyerek bir boya kutusuyla büyük bir kartonu kaptı. Resim yapmaya başladı. Kendini tümüyle bu işe vermişti. Athena kızla iletişim kurmak için bütün rol yapma yeteneğinden yararlanırken Kros geride durup onu seyretti. Genç kadın önce küçük kızın yanında yere diz çöktü. Bir oyun arkadaşıymış gibi sevgiyi de kızının resim yapmasına yardım etti. Ama çocuk onu aldırmadı bile. Athena sonra doğrulup oturdu. Çocuğuna sır verir gibi dünyada olup bitenleri anlatmaya başladı. Bunu çocuğun resimlerini överek yaltaklanan olgun biri rolü izledi. Ama küçük kız bütün bunlara ondan uzaklaşarak karşılık verdi. Athena fırçalardan birini alıp kızına yardıma çalıştı. Çocuk bunu fark edince fırçayı onun elinden kaptı. Bütün bunlar sırasında bir tek kelime bile söylemedi. Sonunda Athena çabalarından vazgeçti. ''Yarın yine geleceğim hayatım.'' dedi. ''Seni arabayla dolaştıracağım. Yeni bir kutu boya da getireceğim. Bak.'' Gözleri dolmuştu. ''Kırmızı boyalarım bitmek üzere.'' Kızıyla vedalaşmak için onu öpmeye çalıştı ama küçük güzel iki el onu itti. Sonunda Athena ayağa kalkarak Kros'u odadan çıkardı. Malibu'ya dönerken genç adamın arabayı kullanması için anahtarları ona verdi. Yolculuk sırasında başını iki elinin arasına alarak ağladı. Kros öyle sersemlemişti ki bir tek söz bile söyleyemedi. Arabadan indikleri sırada Athena da kendini toplamış gibiydi. Kros'u evin kapısından içeri çekerek karşısında durdu. ''O boza çöle gömdüğümü söylediğim bebek, artık bana inanıyor musun?'' Kros ilk kez o zaman kadının onu sevebileceğine gerçekten inandı. Athena onu mutfağa götürerek kahve yaptı. Okyanusu seyretmek için bölmede oturdular. Kahvelerini içerken genç kadın konuşmaya başladı. Sesi de yüzü de ifadesizdi. Sanki havadan sudan söz ediyordu. ''Boz'dan kaçtığım zaman bebeğimi uzak akrabaların yanına bıraktım. San Diego'da evli bir çiftin yanına. Kızım o sırada normal bir çocukmuş gibi gözüküyordu. Bethany'nin otistik olduğunu bilmiyordum. Belki de değildi. Kızımı oraya bıraktım çünkü başarılı bir aktris olmayı kafama koymuştum. İkimiz için de para kazanmam gerekiyordu. Yeteneğim olduğundan emindim ve Tanrı da biliyor, herkes bana güzel olduğumu söylüyordu. Başarılı olduğum zaman kızımı geri alacağımı düşünüyordum. Los Angeles'ta çalışıyor, fırsat buldukça Bethany'yi görmek için San Diego'ya gidiyordum. Sonra başarı kazanmaya başladım. Artık kızımı o kadar sık göremiyordum. Belki ayda bir. Sonunda artık kızımı eve getirmenin zamanı geldiğini düşündüm. Ona hediyeler aldım. Ama Bethany sanki kayıp başka bir dünyaya gitmişti. Boş boş bakıyordu. Ona erişemiyordum. Çılgına döndüm. Kızımın beyninde bir tümör olabileceğini düşündüm. Boz'un onun yere düşmesine izin verdiğini hatırlıyordum. Belki o yüzden beyni bir zarar görmüştü ve bunun etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ondan sonra aylar boyunca kızımı doktorlara götürdüm. Türlü test yapıldı ona. Bethany'yi uzmanlara gösterdim. Onlar da her şeyi kontrol ettiler. Sonunda biri, hatırlayamıyorum. Boston'daki bir doktor muydu yoksa Texas Çocuk Hastanesi'nin pediatri uzmanı mıydı? Biri bana Bethany'nin otistik olduğunu söyledi. Bunun ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Kızımın geri zekalı olduğunu sandım. Ama doktor hayır dedi. Bu kızımın kendine özgü bir dünyada yaşadığı anlamına geliyordu. Diğer insanların varlığından haberi yoktu, onlara ilgi duymuyordu. Hiçbir şeye ya da bir kimseye karşı bir şey hissetmiyordu. Bana yakın olması için onu kliniğe götürdüğüm zaman Bethany'nin gördüğüm sarılma makinesine karşılık verebildiğini anladık. Bunun yardımı oluyordu. Bu yüzden Bethany'yi klinikte bıraktım. Cross hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Athena konuşmasını sürdürdü. Bethany otistik olduğu için beni hiçbir zaman sevemeyecekti. Ama doktorlar bana bazı otistiklerin yetenekli, hatta dahi gibi olduklarını söylediler. Bence Bethany bir dahi. Sadece resim konusunda değil, bir şey daha var. Doktorlar bana bazı otistiklerin yıllarca süren zor bir eğitimden sonra birkaç şeye bağlanmayı öğrendiklerini söylediler. Daha sonra da bazı insanlara bağlanıyorlarmış. Hatta birkaçı normal bir yaşam sürebiliyormuş. Bethany bu ara müziğe ya da herhangi bir gürültüye hiç gelemiyor. Ama başlangıçta ona dokunmama bile dayanamazdı. Artık bana dayanmayı öğrendi. Yani eskisine göre çok daha iyi. Beni yine reddediyor ama eskisi kadar şiddetle değil. Tanrı'nın beni böyle cezalandırdığını düşünüyordum. Başarıya erişmek için kızımı ihmal etmiştim. Ama uzmanlar bazen bunun kalıtım yoluyla alınabildiğini söylüyorlar. Ancak bu durum başka nedenlerle de ortaya çıkıyormuş. Tıp otistizmin gerçek nedenini bilmiyormuş. Doktorlar bana kızımın bu derdinin nedeninin bozun onu başının üzerine düşürmesi ya da Bethany'yi terk etmem olmadığını ısrarla söylüyorlar. Ama onlara inandığımdan pek de emin değilim. Bethany'nin otistik olduğunu öğrendiğim zaman hep bu olayı düşünmeye başladım. Bazı zor kararlar vermem gerekiyordu. Bol para kazanmadıkça çaresiz durumda olduğumu, kızımı kurtaramayacağımı biliyordum. Bu yüzden Bethany'yi kliniğe yatırdım. Onu en az ayda bir hafta sonu görmeye gidiyordum. Bazen de hafta ortasında. Sonunda zengin oldum. Artık ünlüydüm de. Ama eskiden önem verdiğim şeylerin hiçbirinin benim için bir değeri kalmamıştı. Bütün istediğim Bethany ile beraber olmaktı. Bütün bu olaylar olmasaydı yine de Messalina'dan sonra film çalışmalarını bırakacaktım.
Cross neden diye sordu. Ne yapacaktın?
Fransa'da özel bir klinik ve uzman bir doktor var. Bu filmden sonra oraya gidecektim ama sonra boz ortaya çıktı. Onun beni öldüreceğini anladım. O zaman Bethany yapayalnız kalacaktı. İşte bu yüzden onun öldürülmesini istedim. Kızımın benden başka hiç kimsesi yok. Neyse, bunun günahı benim.
Cross'a gülümsedi.
Bu melodram pembe dizilerden daha da berbat, öyle değil mi?
Cross okyanusa doğru baktı. Deniz güneşte çok parlak, yağlımsı mavi duruyordu. Küçük kızı ve onun maskeye benzeyen ifadesiz yüzünü hatırladı. Bu yüz hiçbir zaman bu dünyaya açılmayacaktı. Kızının içinde yattığı o sandık gibi şey neydi?
İşte bana umut veren şey de o, ne acı değil mi? Koskocaman bir kutu. Pek çok otistik çocuk sıkıldığı zaman ondan yararlanıyor. Birinin onlara sarılmasına benziyor. Ama çocuklar başka bir insanla iletişim kurmak zorunda değiller.
Athena derin bir soluk aldı.
Cross, ileride bir gün o sandığın yerini alacağım. Artık yaşamın tek amacı bu. Bunun dışında hayatımın hiçbir anlamı yok. Ne garip değil mi? Stüdyo bana beni seven sürüyle insandan binlerce mektup aldığımı söylüyor. Dışarı çıktığım zaman hayranlarım bana dokunmak istiyorlar. Erkekler beni sevdiklerini söyleyip duruyorlar. Bethany dışında herkes ve benim tek istediğimse o.
Cross sana elimden geldiği kadar yardım ederim dedi.
Athena o halde beni gelecek hafta ara diye cevap verdi. Messalina tamamlanıncaya kadar sık sık beraber olmaya çalışalım.
Cross seni arayacağım dedi. Suçsuzluğumu kanıtlayamam. Seni yaşamımdaki her şeyden daha çok seviyorum.
Athena öğrenmek istedi. Sen gerçekten suçsuz musun?
Cross başını salladı. Evet. Artık genç kadının suçsuzluğu kanıtlanmıştı. Cross onun gerçeği öğrenmesine dayanamayacaktı.
Genç adam Bethany'yi düşündü. Düzgün hatlı, ifadesiz yüzü çok güzeldi küçük kızın. Gözleri ayna gibiydi. Ve o hiçbir günahı olmayan ender insanlardandı.
Athena'ya gelince o da Cross'u tanımaya, anlamaya çalışıyordu. Tanıdığı onca insanın arasında kızını, onun otistik olduğu anlaşıldıktan sonra tek gören yabancı Cross'tu. Bir tür sınavdı bu. Athena yaşamının en büyük şoklarından birini bir gerçeği öğrendiği zaman geçirmişti. Güzeldi, yetenekliydi ve genç kadın alayla düşündüğü gibi çok merhametli, çok şefkatli ve çok cömertti. Ama en yakın arkadaşları, onu seven erkekler, ona en yakın olanlar bazen başına gelen felaketlere seviniyor gibiydiler. Örneğin Boz onun gözünü morarttığı zaman herkes kocasının hiçbir işe yaramayan aşağılık bir herif olduğunu söylemişti. Ama Athena onların yüzlerinde bir an belirip kaybolan memnunluğu fark etmişti. Önce kendisine öyle geldiğini, fazla alıngan olduğunu düşünmüştü. Ama Boz gözünü ikinci kez çürüttüğünde Athena yine o ifadeleri yakalamıştı. Ve o zaman çok kırılmıştı. Çünkü bu sefer her şeyi iyice anlamıştı. Evet, hepsi de onu seviyordu. Athena'nın bu bakımdan hiç kuşkusu yoktu. Ama yine de bu insanlar ona haset ediyorlardı. Ellerinde değildi. Üstünlük insanlarda haset uyandırıyordu. Athena'nın Claudia'yı sevmesinin bir nedeni de onun suratında bu ifadenin hiçbir zaman belirmemesiydi. Genç kadın bu yüzden günlük yaşamında Bethany'yi herkesten gizlemişti. Sevdiği insanların yüzlerinde bir an o memnunluğun belirdiğini görmek hiç hoşuna gitmeyecekti. Güzelliğinin cezasını çektiği düşüncesi de. Bu nedenle Athena güzelliğinin gücünü bilmesine ve bundan yararlanmasına rağmen bunu aşağı da görüyordu. Kusursuz yüzünde derin kırışıkların belireceği günlerin gelmesini çok istiyordu. Bu çizgiler onun seçtiği yolu, bu yolculuktan sağ çıktığını gösterecekti. Vücudu sevdiği insanları rahatlatmak için tombullaşacak, yumuşayıp sarkacaktı. Gözleri tanık olduğu bütün o ıstıraplar ve dökemediği o yaşlar yüzünden daha yumuşak bakışlı olacaktı. Kendi kendine ve hayata güldüğü için dudaklarının etrafında çizgiler belirecekti. Fizik güzelliğinin yarattığı sonuçlardan korkmadığı zaman çok özgür olacaktı. Güzelliğinin yerini dinginlik aldığı için onu kaybettiğine üzülmeyecekti. İşte bu yüzden Cross de Lena Bethany'yi gördüğü zaman onu dikkatle inceledi. Cross başlangıçta hafifçe irkildi ama sonra hiçbir şey yapmadı. Athena genç adamın ona çaresizce aşık olduğunu biliyordu. Ama Bethany konusundaki şanssızlığını öğrendiği zaman yüzünde o memnun ifade belirmemişti. 12. Kısım. Claudia de Lena, Ellie Mario'nun seks konusunda kendisine olan borcundan yararlanmaya kararlıydı. Adamı utandıracak ve Ernest Vale'ın yeni romanı için istediklerini ona vermesini sağlayacaktı. Biraz uzak bir ihtimaldi bu ama Claudia prensiplerini çiğnemeyi göze alacaktı. Bobby Bans, brüt kazanç üzerinden yüzde verilmesi konusunda acımasızdı. Ellie Mario'nunsa ne yapacağı önceden kestirilemezdi. Ama Claudia'ya karşı dostluk duyuyordu. Ayrıca film dünyasında onurlu bir gelenek de vardı. Cinsel birleşme ne kadar kısa olursa olsun bir kimsenin maddi bakımdan nazik davranmasını gerektirirdi. Vale'ın intihar tehdidi bu görüşmeyi zorunlu kılmıştı. Yazar kendini öldürdüğü takdirde roman hakları eski karısına ve çocuklarına geçecekti. Ve Molly Flanders'a iyice pazarlık edecekti. Aslında kimse Ernest Vale'ın intihar edeceğine inanmıyordu. Claudia bile. Ama Bobby Bans'la Ellie Marion para uğruna neler yapabileceklerini bildikleri için bu konuda her zaman endişeliydiler. Claudia, Ernest ve Molly, Lodestone'a geldiklerinde büroda sadece Bobby Bans vardı. Adam sıkılmış gibiydi. Ama bunu onları ve özellikle Vale'ı hararetle karşılayarak gizlemeye çalıştı. ''Bizim milli hazinemiz'' diyerek yazarı saygılı bir sevgiyle kucakladı. Molly hemen dikkat kesilip ihtiyatlı bir tavır takındı. ''Ellie nerede? Bu konuda kesin kararı ancak o verebilir.'' Bans onun endişelerini gidermeye çalıştı. Ellie hastanede, Cedar Sinai'de ama ciddi bir şey yok, sadece kontrolden geçiyor. Fakat bu aramızda kalsın, Lodestone'un hisse senetleri onun sağlığına göre değer kazanıp kaybediyor. Claudia alaylı, adam 80'i geçti diye mırıldandı, her şey ciddi sayılır. Bans hayır hayır dedi, onunla her gün hastanede görüşüyoruz. Ellie'nin kafası her zamankinden daha da iyi çalışıyor. Onun için bana sorunu açıklayın, ben de Ellie'yi ziyaret ettiğim zaman bu konuyu ona açarım. Molly olmaz diye kestirip attı. Ama Ernest Vale atıldı. Bobby ile konuşalım, olsun bitsin. Meseleyi Bans'a açtılar. Bobby çok eğlendiyse de belli etmedi. Bu kentte her şeyi duydum ama bu bir harika. Bu konuyu avukatlarımla konuştum. Vale'ın ölümünün haklarımızı etkilemeyeceğini söylediler. Bu karmaşık bir hukuki mesele.
Claudia, sen bunu halkla ilişkiler uzmanlarınla konuş diye önerdi. Ernest söylediğini yapar ve bu olay duyulursa Lodestone rezil olur. Ellie'nin hiç hoşuna gitmez, o daha ahlaklı.
Bobby Bunce nazik bir tavırla sordu. Yani benden daha ahlaklı öyle mi? Aslında fena halde öfkelenmişti. İnsanlar neden Mario'nun her yaptığını onayladığını anlayamıyorlardı. Bunce Ernest'e döndü. Kendini nasıl öldüreceksin? Tabancayla mı, bıçakla mı? Yoksa kendini pencereden mi atacaksın?
Vail ona gülümsedi.
Yazı masanda harekiri yapmama ne dersin Bobby? Hepsi de güldüler.
Molly, böyle bir yere erişeceğimiz yok dedi. Neden hepimiz de hastaneye gidip Ellie'yi görmüyoruz?
Vail itiraz etti. Bir adamın hastanedeki yatağının başına dikilip onunla para için tartışamam.
Ona anlayışla baktılar. Tabii bir bakıma böyle yapmak duygusuz bir davranış sayılabilirdi. Ama hasta yatağında yatan insanlar cinayet, ihtilal, dolandırıcılık ve stüdyoya ihanet etme planları yapıyorlardı. Hastanedeki bir yatak gerçek bir sığınak değildi ve hepsi de Vail'in itirazının temelde romantik bir duygusallık olduğunu biliyorlardı.
Molly, müvekkilim olarak kalmayı istiyorsan çeneni tut Ernest diye söylendi. Ellie hastanedeki yatağından belki 100 kişiye kazık attı. Bobby, seninle mantıklı bir anlaşma yapalım. Lodestone filmin devamından çok para kazanacak. Bir altın madeni bu. Ernest'e de sigorta olarak brüt kazançtan %100 verebilirsiniz.
Bunce dehşete kapıldı. Sanki bağırsaklarına kızgın bir hançer saplanmıştı. Kulaklarına inanamıyormuş gibi bağırdı. Brüt kazanç üzerinden mi? Asla.
Molly, iyi ya dedi. Net kazançtan %5 paya ne dersin? Reklam karşılığı yok, faizle. Yıldızların brüt kazançlarından hisse de.
Bunce onu aşağı görüyormuş gibi bir tavır takındı.
Bu da hemen hemen brüt sayılır ve hepimiz Ernest'in kendini öldürmeyeceğini biliyoruz. Bu budalaca bir şey olur. Oysa Ernest çok zeki.
Aslında bu adam da o cesaret nerede demek istemişti.
Molly, neden kumar oynayasın diye sordu. Ben hesapları inceledim. En aşağı 3 film daha çevirmeyi planlıyorsunuz. Bu ülke ve dışarıdaki dağıtımdan en aşağı yarım milyar kazanacağınız anlamına geliyor. Video ve televizyon hakları hariç. Öyleyse Ernest'e neden hisse vermiyorsunuz? Sadece 20 milyoncuk. Bu parayı uyduruk yıldızlara veriyorsunuz.
Bunce bir an düşündü, sonra da sevimli bir tavır takındı.
Ernest, sen romancı olarak milli bir hazinesin. Hiç kimse sana benim kadar saygı duyamaz. Ellie senin her kitabını okudu, sana tapıyor. Onun için seninle anlaşmak istiyoruz.
Claudia Ernest'in bu palavraları yuttuğunu fark ederek utanç duydu. Ama yazar yine de milli hazine lafı yüzünden biraz irkilmişti.
Kesin bir şey söyle dedi.
Bunce Molly'ye döndü. 5 yıllık bir anlaşmaya ne dersin? Haftada 10.000 dolar. Ernest orijinal senaryolar yazar, bazı senaryoları düzeltir. Tabii orijinal eserler konusunda ilk hak bizim. Her düzeltme için de ek olarak ona haftada 50.000 veririz. Böylece 5 yılda 10 milyon bile kazanır.
Molly, parayı 2 katına çıkar dedi, o zaman konuşalım.
İşte o zaman Vail'in meleklere yakışan sabrı taşıverdi.
''Hiçbiriniz beni ciddiye almıyorsunuz. Ben basit hesap yapabilirim. Bobby, senin teklifin sadece 2,5 demek. Benden hiçbir zaman orijinal bir senaryo almayacaksınız. Ben de öyle bir şey zaten yazmayacağım. Bana düzeltmem için de senaryo vermeyeceksiniz. Ya benim karakterlere dayanarak 6 film birden çevirirseniz, o zaman 1 milyar kazanırsınız.''
Vail gülmeye başladı. ''2,5 milyon doların bana bir yararı olmaz.''
Bobby homurdandı. ''Neye gülüp duruyorsun?''
Yazar neredeyse sinir krizi geçirecekti.
''Hayatım boyunca 1 milyonu bile hayal edemedim ve şimdi bu para bana yetmiyor.''
Claudia yazarın mizah anlayışını biliyordu. ''Neden yetmiyor?''
''Veya çünkü yine hayatta olacağım.'' dedi. ''Ailemin o hisselere ihtiyacı var. Onlar bana güvendiler. Ben onlara ihanet ettim.''
Bu sözler onlara dokunabilirdi, hatta Bunce'a bile. Ama Vail'in içtenlikle konuşmuş gibi bir hali yoktu. Ayrıca kendini takdir ettiği bile anlaşılıyordu.
''Molly Flanders, gelin.'' dedi. ''Gidip Ellie ile konuşalım.''
Vail'in tepesi iyice attı. ''Ben sizinle iş yapamam.'' diye bağırarak kapıdan öfkeyle fırladı. ''Hastanede yatan bir adama yalvaracak değilim.''
O gittikten sonra Bobby Bans ve siz ikiniz bu adama yardım etmek istiyorsunuz öyle mi diye söylendi. Molly neden olmasın dedi. Ben annesini ve 3 çocuğunu bıçaklayan bir adamın bile avukatlığını yaptım. Ernest ondan daha kötü değil ya.
Bans Claudia'ya ya senin mazeretin nedir diye sordu.
Genç kadın alayla biz yazarlar birbirimizi desteklemeliyiz dedi. Hepsi güldüler.
Sonra Bans hepsi bu kadar ben elimden geleni yaptım öyle değil mi dedi.
Claudia ona baktı. Bobby neden ona 1-2 hisse vermiyorsun böylesi adil olur.
Molly ah bu prensip meselesi dedi. Adam yıllar boyunca 1000 yazarı, yıldızları ve yönetmenleri kasıkladı.
Bans başını salladı.
Öyle ya, onlar da fırsat buldukları zaman bizi kasıklıyorlar. İş bu.
Molly sahte bir endişeyle, elle iyi mi diye sordu. Ciddi bir şey yok ya.
Bans o iyi dedi, rol kesmeyi bırak.
Molly atıldı. O halde eli bizi görebilir.
Claudia da atıldı.
Ben zaten onu görmek istiyorum. Eli beni gerçekten ilgilendiriyor. Bana ilk fırsatı o verdi.
Bans omzunu silkerek bu laflara aldırmadığını belirtti. Molly, Ernest kendini öldürürse o zaman pişman olursun diye söylendi.
Filmin devamı benim söylediğimden daha fazla kar getirecek. Ben Ernest'i senin için yumuşattım.
Bans dudak büktü. O gerizekalı kendini öldürmez. Onda o cesaret nerede?
Claudia düşünceli bir tavırla mırıldandı. Milli hazineden gerizekalıya.
Molly, Ernest gerçekten kaçığın teki dedi. Sırf dikkatsizliği yüzünden ölüp gidecek.
Bans biraz endişelendi.
Uyuşturucu mu kullanıyor?
Claudia hayır dedi ama Ernest insanı her zaman şaşırtıyor. O eksantrik olduğunu bilmeyen gerçek bir eksantrik.
Bans bunu bir an düşündü. Kadınların söylediklerinde gerçek payı vardı. Ayrıca insanları durup dururken kendine düşman etmekten hoşlanmazdı.
Molly Flanders'ın ona diş bilemesini istemiyordu. Korkunç bir kadındı o.
Bans sonunda en iyisi Ellie'yi arayayım dedi. Razı olursa sizi hastaneye götürürüm.
Patronun bu isteği reddedeceğinden emindi ama Marion onu şaşırtan bir cevap verdi.
Tabii ya, beni görmeye gelebilirler.
Bans'ın limuzinine bindiler. Araba iyice uzundu ama öyle pek lüks değildi. İçinde bir faks, bir bilgisayar ve bir telefon vardı. Pasifik Okyanusu güvenliğin yolladığı bir koruma şoförün yanında oturuyor. İçinde 2 kişi olan diğer bir koruma arabası da peşlerinden geliyordu. Limuzinin kahverengi camları yüzünden kent eski kovboy filmleri gibi bejimsi gözüküyordu. İçerilere doğru giderken binalar da yüksekleşti. Sanki taşlardan oluşan bir ormana giriyorlardı.
Claudia 10 dakika içinde biraz köyümsü havalı küçük yeşil bir yerden beton ve camdan oluşan büyük bir kente ulaşılmasına her zaman şaşıyordu.
34. Ayrımın Sonu Sayfa 333.